Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 26 Ağustos 2022 saat 13.95.0 Açık Radyo'da. Önce sağlık programındayız ve artık konuk demeyeyim de hani programcılardan biri gibi oldu. Çok değerli bir konuğumuz var. Çok üretken olduğu için biz de sık sık kendisini ağırlamaktan çok keyif alıyoruz. Tanıtımını Ayşegül'e bırakayım. Evet Ayşegül.
Hem çok üretken olduğu için hem de bence bizim sürekli konuğumuz olmasının bir nedeni de hakikati söylemekten hiç imtina etmemesi. Ondan dolayı bizim de biraz meselemiz hakikat olduğu için hakikati söyleyen kişileri bol bol çağırmaya çalışıyoruz ki hani bunları bir konuşalım diye. Evet, konuğumuz mutfaktaki kimyacınız, sevgili Bülent Şık konuğumuz.
Hoş geldin, sağ olun.
Merhaba.
Merhaba. Çok da önemli bir kitap çıkarttı. Aslında Bülent'e en çok sorulan soruları hani cevapladı gibi. Çocuklar ve gıda güvenliği. Eminim bütün anne babalar kendilerinden çok çocuklarını nasıl besleyeceklerini mesele ediyorlardır. İşte bu kitapla da bu sorulara çok akademik, çok ansiklopedik olmayan yanıtlar veriliyor. Bir akademik ilkeler çerçevesinde, fakat gündelik dilde anlatılabilen biçimde bu sorular yanıtlanıyor. Biz de bu kitabı ve tabii gıda güvenliği konusunu konuşacağız.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hoş bulduk. Çok seviniyoruz. Evet, çok hoş bir kitap. Ön sözü, arka kapağı, içeriği, her şeyden gayet keyifli bir kitap olmuş. Umarım okuyucusu çok olur.
Çok teşekkürler.
Şimdiden kutlayalım. Peki Ayşegül'den önce ben davranayım hemen izin verirse ve bir soruyla başlayayım. Bu kitabı yazmaya ne itti sizi? Yani neden birçok kitap ve alanda eserleriniz var? Neden böyle bir kitap? Niye çocuklara yönelik? Kitabın biraz yolculuğu.
Evet. Çok uzun zamandır aslında yazmak düşüncesini taşıdığım bir kitap, epeydir. Yani çok uzun zaman deyince bir anım, 10 yıl belki, yani böyle bir kitap ihtiyacı var. Bunun en önemli nedeni tabii benim kişisel hani çalışmalarımın da çocuk sağlığıyla çok yakından ilgili olması. Üniversitede çalışırken gıdalardaki toksik kimyasallar, hani onların kalıntıları üzerine çalışmıştım ama ağırlıklı olarak o toksik kimyasalların içerisinde de işte hormonal sistemi etkileyen, nörolojik gelişimi bozucu etkiler gösteren ya da işte üreme sağlığı açısından problem yaratan hani kimyasallara odaklanmıştım. Bu çeşitli işte pestisitler, ağır metaller, çeşitli kalıcı organik kirleticiler vesaire. Tabii bu gerek hormonal sistem, gerek nörolojik sistem üzerinde bozucu etki gösteren kimyasallar en fazla çocuk sağlığı için problem oluşturuyor. Yani odak noktası ya da zarar gören en hassas kesim çocuklar. Biz tabii hani gıda mühendislik benim alanım ve hani çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi biz yakından ilgilendiğimiz bir konu. Fakat zamanla şeyi fark ettim. Yani biz özellikle bu toksik kimyasalların işte zararından söz ederken gıda güvenliği bakışından söz ediyorum. Mevcut ana damar yetişkinlere yönelik bir bakış açısı var ve bu konuda da zaten literatürde, akademik literatürde de çeşitli eleştiriler var. Örneğin bazı toksik kimyasalların doğurduğu zararları yetişkinlerde tespit etmek daha kolay. Ama çocuklarda, özellikle anne karnından başlayıp ilk 5 yaşa kadar uzanan o dönemde toksik kimyasalların etkilerini hem tespit etmek epeyce güç, hem de yapılan çalışmalar bu toksik kimyasalların en fazla çocuklara zarar verdiğini gösteriyor. Şimdi bir örnek verirsem belki daha açıklayıcı olacak. Ben mesela uzun yıllar pestisitleri inceledim, gıdalardaki kalıntılarını. ülkemizde çok kullanılan, hala kullanılan ama çocuk sağlığı açısından en tehlikeli 12 kimyasaldan biri olarak nitelenen işte klorpirifos. Bununla ilgili çok yazı yazdım ben. Çeşitli yayınlar yaptım yazıda. Klorpirifos mesela yetişkin bir insan gıdalarla kalıntısını aldığında tarımda kullanılan bir zehirli madde klorpirifos. Vücuttan atımı, yani vücudumuzda çeşitli organların işte dolaşım sistemi, karaciğer vesaire aşağı yukarı 6 saat içerisinde gerçekleşiyor. Tabii burada çok zehirleyici bir dozdan söz etmiyorum. Gıdadaki düşük, kronik zehirlenmeye yol açan bir dozdan söz ediyorum. Ama 5 yaş altı çocuklarda bu toksik maddeyi vücuttan atma süresi 36 saate kadar uzuyor. Yani bu şu demek, çok daha duyarlı, uzun süre, en az 5-6 katı daha uzun yetişkinlere kıyasla bu toksik madde onlara zararlı etki gösteriyor. Şimdi bu klorpirifosla bir tane örnek. Bunun gibi çok sayıda toksik kimyasal madde var. Dolayısıyla şeyi çok düşünüyordum ben. Yani nasıl olur da biz çocuk sağlığını gıda güvenliği çalışmaların odak noktasına koymayız? Yani koymayız derken tabii böyle bir düşünce yok değil. Elbette ki önemseniyor. Ama bakış açısını şöyle kurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Biz zaten çocukları koruyabilirsek, yani gıda güvenliği çalışmalarında odak noktamız hep çocuk sağlığı olursa, onları korumak olursa, zaten yetişkinler ve diğer hassas grupları doğal olarak haliyle korumuş oluyoruz. Böyle bir bakış açısı kurgulamak lazım. Bir de hani en önemli gerekçem bu diyebilirim. Bu alana bu bakış açısını taşımak istedim ama kitapta tabii şöyle bir tez de var. Onu da hani ifade etmem gerekiyor. Bu gıda güvenliği sonuçta gıdalarda bulunan işte fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik çeşitli sağlık için zararlı etkenleri işte zararsız kılma veya da varsa ortadan kaldırma, yok etme, arıtma vesaire gibi işlemler bütünü. Yani gıdaya sağlık zararı olan etkenlerden arındırma. Şimdi tabii burada bir takım etkenler var ve bu etkenleri de gıda güvenliği çalışmalarının çerçevesine almak gerektiğini sağlıyorum ben. Nedir o? Biraz sonra belki tartışırız zaman olursa. Özellikle gıdalara katılan, ultra işlenmiş gıdalarda çok yoğun bulunan şeker, ilave şeker ve ilave şekerin çocuk sağlığı üzerinde çok çok dehşet etkileri var. Gerçek anlamda çok ağır sonuçlar doğuruyor metabolik süreçlerin işleyişinde, obezite vesaire çeşitli sorunlara yol açıyor. Ama biliyoruz ki şeker hani bir gıda güvenliği sorunu değildir. Yani bir İşte bir patojen bakteri gibi ya da gıdada bulunan bir toksik madde gibi değerlendirilmez. Gıda güvenliği çalışmalarının içerisinde yer almaz. Ama şunu savladım ben kitapta. Eğer gıda güvenliği insanların sağlıklı beslenmesini sağlamakla ilgiliyse ki öyle, hani özet tanım. O zaman biz sadece sağlık zararı doğurduğu olan bilinen etkenlerin dışında toksik maddeler, patojen bakteriler vesaire gibi sağlık zararı doğuran ama bir hastalık etkeni gibi değerlendirilmeyen, yani bir problem olarak görülmeyen etkenleri de işin içerisine katmalıyız. Bunu epeydir düşünüyordum ve bu kitapta formüle edebildiğimi düşünüyorum. Yani birkaç bölüm var. Çocuk sağlığı, obezite ilişkisi, işte toksik kimyasallar, obezite ilişkisi, şeker sağanağı bölümleri. Anne babalara bu konuda hem bir çerçeve oluşturmak, bakış açısı oluşturmak hem de bu ilave şeker, gıda yüksek miktarda şeker içeren, besin öğesi içeriği son derece çöp, hani berbat olan gıda maddelerini nasıl değerlendireceklerini üzerine de bir çerçeve oluşturmak istedim. Yani hani uzun zamandır evet düşündüğüm bir şeydi bunları yapmak. Biraz da tabii çeşitli çevrelerden katıldığım toplantı, işte sosyal medyadan bana gelen hani yanıtları da biraz hani soruları da özür dilerim derleyip toparladım. Sık sorulanlar, ne yapacağız ağırlıklı sorular. Onlara yanıt üretmeye çabaladım.
Çok güzel. Yani konu çok önemli. Kitabınızın ön sözünde de zaten gıda kaynaklı hastalıklar yüzünden her yıl yaklaşık 125 bin çocuk hayatını kaybediyor diye başlıyor ön söz. Bu çok önemli, çarpıcı bir sayısal değer. Çok fazla çocuk yaşamını yitiriyor ama yaşamını yitirenlerin dışında çok fazla ciddi hastalıklar ve sorunlar yaşayanlar var. Evet Ayşegül, ben sözü senden böyle almış gibi oldum. Kusura bakma, şimdi seninle devam edelim istersen.
Evet, dinleyicilerimiz diyorlar ki sık sık kitabın adını tekrarlayın, kaçırdık diyorlar. Çocuklar ve Gıda Güvenliği Doğan Kitap etiketiyle çıktı. Almak isteyenler olursa. Şimdi Bülent anlattıkça benim de hafızam geriye gitti. Şu mesela şeker işi gerçekten ne kadar önemli, çok konuşmuyoruz. Nişasta bazlı şeker kotası arttırılması, bir geri adım atıldı. Önce azaltılmıştı, sonra arttırıldı. Ne kadar önemli konular aslında. Kitaba tekrar döneceğiz, bölümlerini konuşacağız. Fakat hani dünyayı da benzer pencereden bakan insanlar olduğumuzu düşünerek şu soruyu da sormak istiyorum. Hep gıda güvenliği, pestisit, işte şekerin yüksek olması, düzensiz gıda alımı gibi konular konuşulur. Sence Bülent, yoksulluk da bir gıda güvenliği sorunu mudur?
Evet, kesinlikle. Hatta şunu vurgulama gereği duydum. Kitapta zaman zaman değindiğim bir konu. Yani bölüm söylersem daha net olacak. Sağlıklı beslenmek için 12 öneri diye bir bölüm var kitapta. Ve o bölümdeki önerilerden bir tanesi yiyecekleri paylaşmanızın gerekliliği. Ve sonuçta sağlıklı gıdaya erişim aslında herkes için bir hak, kamusal bir hak ve en önemli insan haklarından bir tanesi, işte ilk kuşak haklarından. Ama sağlıklı beslenme konusu sanki bizim işte tercihlerimizle, seçimlerimizle, alışkanlıklarımızla ilgili gibi hani vaaz ediliyor, işte onu yeme bunu ye veya onu alma bunu al. Oysa tercih yapma imkanına sahip olmayan çok geniş kesimler var her ülkede, her toplumda. Ve bu insanların sağlıksız beslenmeye bir bakıma mahkum olmalarının en önemli etmenlerinin bir tanesi ya da en önemli faktör yoksulluk. Bu çok kritik. Elbette yiyecekleri paylaşalım önerisi, yoksulluğa karşı bir mücadele yapalım önerisi aynı zamanda. Bunu tabii çok önemsediğim bir şey. Yani bunun tabii birer yurttaş olarak ne yapabiliriz sorusunu çok sordum ben kitabı yazarken kendime. Hep o ekseni de hiç boşta bırakmamaya çabaladım. Yani şu, işte kitapta belli bölümler var. İşte evde mutfak ağırlıklı, hane içiyle ilgili bir kitap ağırlıklı olarak. Yani biz mutfağımızda sağlıklı beslenmek için ne yapmalıyız? Gıda güvenliğini sağlamak için ne yapmalıyız? İşte yiyecekleri buzdolabında ne kadar saklarız? Buzlukta ne kadar saklarız? Ya da işte reçel yapıyorsak, turşu yapıyorsak, evde bir takım hani yiyecekler yapıyorsak oradaki hani kimyasal mekanizma ya da arka plan nedir, ne oluyor orada vesaire gibi. Hem bir genel hani mikrobiyoloji çerçevesi kazandırmak istedim. Hem de toksik kimyasallar, iki ana mesele zaten hani gıda güvenliğinde, ona ilişkin bir bakış açısı oluşturmak istedim. Ama hep arka planda o ne yapacağız sorusuna yanıt var. Şimdi kitapta da zannederim değinmiş olmalıyım. Bana mesela sorulan sorular hep şu oluyor. Yani işte ben işte çocuğum için ne yapacağım şeklinde sorulmuyor da ne yapacağız diye sor. Hep çoğul. Şimdi bunu çok kıymetli buluyorum aslında Ayşegül. Biraz hani senin sorduğun sorunun da yanıtı burada. Diyebilirim ki hiçbir zaman ya hocam işte ben şöyle şöyle bir şey yapıyorum. Ne yaptım, ne yapıyorum ya da ne yapmalıyım gibi. Hani sadece kendine katan bir soru yok. Bu bizim aslında gıdayla kurduğumuz bağın ne kadar da sosyal bir arka planı olduğunu. Çünkü tarihsel olarak da öyle. Yani yiyeceklerimizi paylaşırız, birlikte yaparız. Bunun arka planında bir muhabbet duygusu vardır. Tamam tek başımda deriz ama birlikte yemek yemek bir çok çok güçlü bir sosyal arka planı var. İnsanın hani haleti ruhiyesine iyi gelen bir yanı var. Şimdi bu ne yapacağız sorusunun çoğul sorulması çok önemli. İki eksen var orada. Bir, ben kişi olarak ne yapabilirim? Yani sonuçta bir anne, baba, yurttaş, herhangi bir birey olarak yiyeceği alıyorum, eve götürüyorum, işte mutfakta bir yemek hazırlıyorum vesaire. Tabii orada hani nasıl olur da bu yiyeceği sağlıklı bir şekilde hazırlarım sorusuna bir geniş bir perspektif açmaya çabaladım. Kimyasal riskler, mikrobiyolojik riskler, onları nasıl izole ederiz ya da bertaraf ederiz? Daha ötesinde çeşitli yiyeceklerde, örneğin baklagillerde, meyve sebzelerin bazılarında doğal olarak bulunan toksik maddeler de var ve bu toksik maddeleri işte yiyecek hazırlama esnasında elimine ederiz. İşte ne bileyim mesela baklagilleri ıslatırız bir gün önceden. Çok dünya çapında bir gelenektir bu ama ıslatmanın bir arka kimyası, arka planı var. Ya da işte onları pişiririz, nasıl pişirdiğimiz falan. Bunlara da biraz hani kafa aralamak istedim. Bu pişirme yöntemleri, yiyecekleri hazırlama yöntemlerimizin hani nasıl olması gerektiğine ilişkin en azından bazı öneriler var. Ama bunu şunun için söylüyorum. Sonuçta sağlıklı beslenmenin bizi birey olarak aşan bir yanı olduğunu hep göstermeye çabaladım kitapta. Yani bir siyasal atmosferin içerisinde şekillenir. Yani işte biraz önce senin bahsettiğin nişasta bazı şeker kotaları indirilip çıkartıldığında bunun bir sonucu var. Bu bir şeye yol açıyor. Ya da ne bileyim işte bir takım gıda ürünlerini ithal etmeye karar verdiğinde hükümet, bunun Türkiye'deki üreticiler açısından bir sonucu var. Dolayısıyla sağlıklı beslenme aslında toplumsal bir mesele. Yani bunu hep vurgulamaya çabaladım. Evet, birey olarak yapacaklarımızı yapalım ama içinde yaşadığımız toplumun sorunlarına da gözümüzü açalım. İşte o aradaki hani bağları en azından göstermeye çabaladım. Sağlıklı beslenme imkanından mahrum olan çok geniş bir kesim var. Yani sadece hani yoksul kesimler de değil, çocuklar da öyle. Çocukların büyük bir çoğunluğu son derece sağlıksız ürünlerle karşı karşıya kalıyor. Türkiye için de bu böyle, dünya için de bu böyle. Ülkemiz odağında konuşsak çocukluk çağı obezitesi bir çığ gibi artan bir büyük halk sağlığı sorunu. İşte hani bunları, yani bunları mesela sadece şeyle evde çözemeyiz mesela bu meseleleri. Yani dolayısıyla bir hani politik yurttaş olma gereği var. Sorunlara müdahil olmak için yol yordam oluşturma gereği var. İşte bunlara da bir parça elimden geldiğince kitapta değinmeye çabaladım.
Biraz önce bahsettiğiniz ve Ayşegül'ün çok yerinde sorusu bu yoksulluk ve gıda güvenliği ilişkisi. Bunda hiç yadsınmaz bir gerçek payı elbette var ama hani sanki varsıllar çok daha iyi besleniyorlar, çok sağlıklı besleniyorlar diye düşünmek de bir yanlış herhalde. Çünkü o da farklı bir boyut. Örneğin fast food konusu. Buna hangi kesim olursa olsun yoksulu da varsıllı da hepsi rağbet ediyorlar. Ve bütün dünyada. Bu ilginç bir konu değil mi? Ne kadar farklı açılardan zararlı olduğu bilinen bir takım fast food zincirleri. Her yerde revaçta, her kesim orada kuyruklar oluşturuyor ve bu her ülke için geçerli. Yani zengin, yoksul, kim olursa olsun. Bu ilginç bir gelişim değil mi?
Yani son derece haklısınız. Bu konuda hani bir kritik ölçüt, özellikle obezite sorunu. Şimdi obezite sorunu hani mesela tırnak içinde söyleyeyim, daha varsıl, daha zengin olan ülkelerde bir büyük mesele. Ama dünya genelinde artış gösteriyor. Yine de hani hocam biraz daha böyle şeye baktığımızda, hangi kesimler daha yoğun etkileniyor diye baktığımızda genellikle yoksul olan kesimlerde obezitenin daha hızlı hani büyüdüğünü gösteriyor yapılan çalışmalar. Ama yani bir sağlıklı beslenme çerçevesi sadece gelirle ilgili değil. Bunu çok önemli buluyorum. Özellikle toksik kimyasallar bahsinde son derece haklısınız. İster çok korunaklı bir zengin hayatın içinde olun, ister yoksul, evet yani yoksullar kesinlikle daha fazla maruz kalıyorlar. Bu tartışmasız ama yani şu da tartışmasız bir gerçek, kendimizi çekip koruyacağımız bir böyle izole bir adacık, bir yer, bir mahal yok. Özellikle içinde olduğumuz dönem için bu çok bence önemli, bunu vurgulamak. Yani şöyle bir şey mesela. Toksik kimyasallar bahsinde bir örnek vereceğim. İzmir'de mesela şimdi Ala bir gemi söküm merkezi ve oraya biliyorsunuz hani çok da güncel bir sorun. Bir uçak gemisi geliyor São Paulo, Brezilya'dan. Tonlarca toksik kimyasal madde var. Yani geminin sadece 6'da birinde bir toksik kimyasal madde envanteri çıkartılmış. Oradaki rakamlar bile dehşet verici. 600-700 ton mesela kurşun kadmiyum içerikli boya var. Muhtemelen çok daha fazla var ama şimdi şöyle düşünelim. Mesela bu gemi söküm için Alaa'ya getirildiğinde ve orada söküm başladığında işte asbest, havaya karışan, toza bulaşan çeşitli toksik kimyasallar, yani hava hareketiyle mesela İzmir'i çok zengin, daha böyle hani mutena semtlerine taşınıyor. Veyahut da işte Kocaeli'ndeki mevzu. Bilovası'ndaki kirlilik atmosferik hareketlerle karşı tarafta Yalova'nın işte çok varsıl semtlerine rahatlıkla taşındı. Dolayısıyla hani şunu vurgulamak önemli. Hani sağlıklı beslenmenin esası ekolojik zemini düzeltmek. Yani işte çevre kirliliğini engellemek, halk sağlığı için tehdit oluşturan etkenleri en azından ortadan kaldıramasak bile onlarla ciddi şekilde mücadele etmek. Şimdi bunlar yapılmadığı sürece ben işte parayı veriyorum, şu gıdayı alıyorum. Tamam, hani bir ölçüde daha az maruziyet söz konusu olabilir ama kendimizi kurtardığımızı söylemeyemeyiz. Yani o toksik madde suyla gelmez, havayla gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu meseleye biraz böyle tam da dediğiniz gibi daha geniş bir perspektiften bakmak lazım. Ben özellikle sağlıklı beslenmeyle ilgili bir mücadele zemininin toplumdaki her kesimi, yani zengin yoksul fark etmiyor, bütün hani toplumsal kesimleri buluşturan bir ortak zemin olduğunu düşünüyorum. Eğer bir sağlıklı beslenmeyi başarabilirsek toplumsal ölçekte, elbette bunun tabii bir takım parametreleri var. İşte mesela bu ölçüde bir çevre tahribatı, çevre kirliliği yapmamak durumundayız. İşte su varlıklarımızı çok iyi korumak zorundayız. Agroekolojik planda bir tarım yapmak. Bu gerçekten çok ciddi bir dönüşüm ve gıda böyle bir dönüşümün sanki odak noktasında gibi geliyor bana. Ya da odak noktasında olan meselelerden bir tanesi diyeyim, hani tam olarak değil elbette. Dolayısıyla hocam, tam da dediğiniz gibi bizim birer yurttaş olarak konumlarımızdan, içinde olduğumuz toplumsal kesim neyse, yani ondan bağımsız sorunlara nasıl müdahil olabiliriz sorusunu önümüze koyup ne yapacağız sorusuna, hani o çoğul soruya, yanıtı çoğul olan soruya bir yanıt üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki bir izin verirseniz bir müzik arasıyla sizi dinlendirmiş olalım. Daha sonra bu işin hani buradan belki nasıl bir sistem sorunu olduğuna falan da bakmamız mümkün olur. Ama bunu müzik arasından sonrasına bırakalım. Tamam. İstanbul'da bu yaz çeşitli müzisyenler, ünlü sanatçılar konserlerini vermeyi sürdürüyorlar. Son olarak İstanbul'da Nick Cave rüzgara esti. Kendisinden ve The Bad Seeds isimli grubundan Get Ready for Love isimli parçayı dinliyoruz. Cuma günü Açık Radyo'da, 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve konuğumuz sevgili Bülent Şık, son kitabından konuşuyoruz. Hocam, aradan önce bu ekonomik farklı kesimlerin, ekonomik düzeyi farklı kesimlerin beslenmesindeki benzerlikleri ve farklılıkları değinildik. Ayşegül çok haklı olarak yoksul kesimin aslında daha büyük bir kurban olduğunu ve bu yoksulluğun bir gıda güvenliği sorunu olduğuna bahsediyor. Çok haklı, ama sadece yoksullar buna maruz kalıyorlar demek pek doğru değil dedik. Aslında baktığınız zaman gıda sektörünün, örneğin futbol sektörü gibi, her şey böyle ticarileştikçe kirleniyor aslında bir parçada. Bu da konunun yatsınmaz bir gerçeği herhalde. Peki fast food dedik. Fast foodların olumsuzlukları nereden kaynaklanıyor?
Evet. Şimdi tabii şöyle bir, belki hani şunu söylemek daha çerçeveyi genişletmek olur. Sadece sanki fast food değil de bir kategorik ayrım yaptım ben kitapta. Tabii ben yaptım demiyorum, bununla ilgili bir bakış açısı var. Şimdi bir dönem şeyi inceledim ben, yani bu sağlıklı beslenme rehberleri, 2015'te Dünya Sağlık Örgütü işte her ülke yurttaşlarının yararlanabileceği bir sağlıklı beslenme önerilerini içeren bir işte yayın, kitap üretsin diye bir tavsiye kararı alıyor. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir sağlıklı beslenme rehberi var, aşağı yukarı 300 sayfaya yakın bir rehber. Çeşitli ülkelerin yayınlarına baktım, en dikkate değer, yani benim en beğendiğim rehber Brezilya'nın hazırladığı rehber oldu. Çok çok güzel bir rehber. Farkı ne? Şimdi mesela bir beslenme kitabına baktığınızda az çok hepimizin malumudur. İşte besinler, besin öğeleri, işte metabolik süreçler vesaire gibi, hani daha teknik. Yani meseleye vakıf olmayan bir yurttaşın, bu Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı beslenme rehberi içinde böyle çok kıymetli, çok kapsamlı bir rehber. Ama yine de mesela konulara uzak birisinin çok kavrayabileceği bir rehber olduğunu düşünmüyorum. Net hani bu konudaki falan. Dolayısıyla şunu hep düşünmeye gelmişimdir. Ya ne yapsak da biz hani bu gıdaları böyle hani yurttaşların hani daha iyi ilişki kurmasını sağlasak. Yani ya da bir bakış açısı oluşturabilmek. Şimdi ben kitapta yapmaya çabaladığım şey bu bakış açısı oluşturmaktı. Yani ilk bölümler mikrobiyolojiyle ilgili. Sonra işte kimyalar, kimyasallar, toksik kimyasallar. Sonra gıda, mutfakta yiyecek hazırlama ile ilgili bölümler falan var. Ama hep şunu düşündüm. Yani bir ansiklopedik, bir antolojik bir şey yazmaktansa bir alet çantası gibi bir şey tasarlamak. Yani farklı durumlarda, karşı karşıya olduğumuz yeni bir durumda elde mevcut bilgiyle ona bakabilmek. Şimdi bu kitabın tabii ben bunu yapıp yapamadım bilmiyorum, okurlardan dönüşlere bağlı. Ama amacım buydu. Şimdi tekrar döneyim. Mesela Brezilya'nın hazırladığı rehber tam da böyle bir rehber. Yani içerisinde öyle çok kapsamlı beslenme teknik bilgileri yok vesaire yok. Şöyle bir soruya, insanlar mutfaklarında gıdayla nasıl ilişki kuruyorlar? Şimdi tam da böyle bir soruya yanıt üretmeye çabalamışlar kanımca. Ve çok özet, çok basitleştirilmiş bir öneri silsilesi var. 10 tane öneri yapmışlar rehberde. Her birinin tabii arka planı, gerekçeleri var. Ama hani çok özet söyleyeyim. 4 ana kategoriye ayırmışlar yiyecekleri. İşte biri çarşıdan, pazardan ya da kendi ürettiğimiz, ağırlıklı olarak çiğ tükettiğimiz ya da minimal bir işlemle tükettiğimiz çeşitli meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru bakliyatlar vesaire vesaire. Yani çok geniş kapsamda ürün. İkinci kategoride mutfakta gıdaları hazırlamada kullandığımız yardımcı maddeler diye bir kategori oluşturmuşlar. İşte yağ, tuz vesaire gibi gıda hazırlığında kullandığımız bileşenler. Üçüncü kategoride işlenmiş gıdalar diye bir kategori var. Burada olabildiği kadar gıdanın içerdiği besin öğelerinin korunduğu, gıdanın yapısal olarak dönüşümünün çok sınırlı olduğu teknikler bütünü var. Örneğin işte sütten peynir yapmak, işte etten çeşitli şarküteri ürünleri yapmak gibi düşünülebilir. Son kategori aşırı işlenmiş ya da ultra işlenmiş gıdalar kategorisi. Şimdi bu kategori yeni değil. Ben hani Diyanet'te buna çok değinmiştim. İşte bizim ülkemizde daha çok abur cubur diye hani bilinir, ama tam da Selim hocamın aslında kastettiği gibi işte fast food da bunun içerisine girer. Aşırı işlenmiş, ultra işlenmiş gıdalardır. Gıdaların yapısının önemli ölçüde değiştirildiği, işlendiği, yemeğe hazır. Yani paketi açtığımız anda yemeğe hazır gıda. Bunun içerisine hazır pizzalar girer. Dışarıda gidip fast food yaptığımız, yediğimiz çeşitli yiyecekler girer. Binlerce farklı çeşit abur cubur yiyecek ve içecek girer. Yani atıştırmalık, abur cubur vesaire diye geçen ürünler. Herhangi bir büyük markette bu tarz gıdaların sayısının aşağı yukarı 3000'den fazla olduğunu düşünüyorum. Hani ben saymaya çabaladım bir dönem, ondan söylüyorum. Bu ürünlerin neredeyse tamamı diyebilirim. Çocuklara yönelik tasarlanmış ürünler. Hani yetişkinler de tüketiyor ama. Şimdi peki bu aşırı işlenmiş, ultra işlenmiş gıdaların hani problemi nerede? Genel olarak besin öğesi içeriği zayıf, katkı maddesi içeriği yüksek ve vücutta çok hızlı metabolize olan, yani işte şeker içeriğinin yüksekliğine bağlı olarak kan şekerinde düzensizlikler yaratan, obeziteye zemin hazırlayan gıdalar bunlar. Bu çerçevede baktığında aslında şunu yapmanın, yani şöyle bir kitapta onu yapmaya çabaladım ben. Kategorik olarak hangi yiyeceklere sıcak bakmalıyız, hangilerinden kaçınmalıyız? Yani bence o yüzlerce sayfalık beslenme kitabı yazmak yerine, tabii ki yazılsın yani, yazılmasın demiyorum elbette. Ama biz gıdayla işte çarşıda, pazarda, markette ilişkiye geçtiğimizde neyi alacağız, neyi almayacağız bu soruyu aradığımızda, biz bu çerçeveyi nasıl böyle bir şablona dönüştürebiliriz? Mesela bu ultra işlenmiş gıdaların tek tek isim orada yazmaya çabaladım ben kitapta. Gıdaların içerisinde özellikle hani yüksek miktarda şeker içeren gıdalardaki durumun nasıl bir yurttaş olarak, anne baba veya bir başkası olarak hesaplayacağız, ona ilişkin somut örnekler verdim. Dolayısıyla hani şu sorunun bence yanıtlanması çok kritik yani, sevgili hocam. Yani ben beslenme konusunda bilgisi az olan veya olmayan bir kişi olarak alışveriş yaptığımda veya işte gıdayı hazırladığımda mutfakta ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? Bunun için sürekli dönüp ansiklopedik bilgileri karıştırmaktansa acaba kafamda bir bakış açısı yeterli olur mu? Evet, olur. Yani mesela ben şunu net önerdim. Ultra işlenmiş gıdalardan ne kadar kaçınırsak o kadar iyi. O kadar iyi. Mümkünse tamamen bence diyetten çıkarılması lazım. Hatta kitapta özellikle çocuk sağlığı için problem oluşturan bu tip yiyeceklerin gıda sisteminden dışlanması, yani üretiminin engellenmesi ya da yasaklanması gerektiğine ilişkin de bir önerim var. Bu tabii uzun uzun tartışmayı gerektiren bir şey. Çünkü şöyle bir durum var ortada. Yani deniliyor ki işte ya tamam, bu gıdalar bir takım sağlık sorunlarına yol açıyor olabilir, işte aşırı kilolama, obezite falan, ama nihayetinde işte insanlar iradi bir varlıktır. Az tüketilirse zararı yok. Evet öyle yani, az tüketirsek zararı yok da şimdi öyle bir gıda sistemi ya da çevresi içinde yaşıyor ki çocuk, evden sokağa adımını attığı anda, yürüdüğü yerdeki büfenin önündeki bir sürü sergilenen gıdalar, bir markete girdiğinde özellikle bir 5-6 yaş çocuğunun boy seviyesine inerek bir markete girelim lütfen. Biraz komik bir şey ama yaptım ben bunu. Ta çıkana kadar, yani bütün giriş kapısından çıkış kapısına kadar bir dolanalım bakalım çocuklar ne görüyor. Yani binlerce ürün var böyle. Dolayısıyla hani sadece tüketimi azaltın önerisiyle yol alınamaz. Bu tip sağlıksız gıdaların, sağlıksız bulduğum gıdaların kesinlikle üretilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı sigara gibi bu meselenin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İradeye seslenen öneriler de zaten dünya genelinde hiçbir işe yaramıyor. Bu çok net yani. Evet.
Evet Ayşe.
Evet tabii ki belki sigara gibi reklamların azaltılması falan gerekecektir diye düşünüyorum. Şimdi başka bir sorun var benim. Şimdi bu dönemin çocuklarının karşılaştığı tabloyu çok iyi anlattı Bülent. Ben Bülent'in sevgili annesini Fatoş ablamızı da tanıyorum. Onu tanımak çok güzel, çok özel bir şey. Şimdi Ahmet'i, Bülent'i, Uğur'u eminim küçükken çok iyi beslemiştir Fatoş abla. Şimdi çocukluğuna baktığında Bülent, şimdiki çocuklar biraz şanssız mı? Siz daha iyi mi besleniyordunuz küçükken?
Ya daha iyi besleniyor muyduk bilmiyorum. Yani yani çok yoksul bir ailede büyüdüm. Ben bunu açıkça söylemek lazım. Yani gıda, iyi beslenme de sağlıklı beslenme. Yani bu soru. Ama şunu söyleyebilirim yani mesela yani gıdayla üretim bağlamında da ilişkisi olan bir ailenin içinde büyüdüm. Yani işte arkada bir küçük bahçemiz vardı Adana'da. Babam orayı sürekli eker diker, sürekli sebze biz girerdik, o işi yapmaya çabalardık falan. Ben üniversiteye gidene kadar hep mesela işte tavuklar olmuştur evde. İşte yani ben kendi bildiğimiz klasik yarı kırsal kentte de olsa bir hayatın içerisinde büyüdüm ben. Her şey evde yapılırdı. Yani salçası, tarhanası, işte turşusu, çok sayıda yiyecek özellikle yaz döneminde kurutmalıktan başlayıp. Dolayısıyla aslında ev mutfağı bir üretim mekanı gibiydi. Yani o dönem daha mı sağlıklı besleniyordu? Tabii hani bu şimdi riskler daha fazla gibi geliyor bana. Yani o döneme kıyasla elbette. O dönemde mesela bizim için en büyük tehdit, yani çocuklar için genelliyorum, hani kendi ailemden yola çıkmıyorum. Büyük oranda hani bunu tabii olgusal bir şeye temellendiremem ama enfeksiyon hastalıklarının çok ciddi tehdit olduğunu söyleyebilirim. Yani bu günümüze kıyasla. Benim tetanozdan ölen mahalle arkadaşım var. Yani öyle söyleyeyim, hani tetanoz 70'lerin Adana'sındayız yani. Sıtmadan hayatını kaybeden arkadaşlarım var. Yani kendim de sıtma geçirdim falan. Yani hani enfeksiyon hastalıkları çok daha gündemdeydi o dönem. Öyle hatırlıyorum. Ama mesela toksik kimyasallarla ilgili hiç kaygı yoktu. Ben çok net diyorum. Bu 90'lardan sonra biraz bizim hani toplumda giderek kendine yer bulan bir kaygı oldu. Kuşkusuz hani o dönemde de neredeyse 40-50 yıl öncesinden söz ediyoruz. Yani artık Türkiye'de başka bir yere doğru evrimdi. Aradan çok muazzam bir zaman dilimi geçti. 80'lerden itibaren Türkiye genelinde özellikle tarımda toksik kimyasal kullanımı zaten inanılmaz boyutlara vardı. 8 kat, 10 kat artışlar söz konusu. Haliyle doğal hayatın yıkımı, ekolojik tahribat, mesela 80 sonrası Türkiye'deki o işte liberalleşme, neoliberalizm dalgası çok ağır bir çevre kirliliği ve tahribatı pahasına yapıldı. Yani bizim 25 sulak alanımızın tamamı kirli şu an Türkiye genelinde. Tamamı toksik maddelerle çeşitli şekillerde kirletilmiş. Dolayısıyla hani biz bu meseleleri artık bariz bir şekilde, somut bir şekilde gözümüzün önünde görüyoruz. Yani benim yaşadığım yer Adana'da Seyhan Irmağı'na çok yakındı. İşte yarı kırsal bir yer, öyle diyeyim. Bizim o içinde yüzdüğümüz temiz ırmaklardan eser kalmadı. Yani çok açık söyleyeyim, aradan 45-40 yıl işte aşağı yukarı geçti. Yani başka bir şeye döndü. Bu sanki Adana için öyle de başka bir yer için farklı mı? Yok. Ergenis öyle, Gediz Deltası öyle, Menderes Irmağı. Yani nereye baksak dediğim için, dediğim gibi bir tahribat var. Elbette bu tahribatın bir de yankısı var. Yani biz bunu çeşitli hastalıklardaki artış olarak görüyoruz. gıdalardaki toksik kimyasalların, bulaşan toksik maddelerin çeşidindeki artış olarak görüyoruz vesaire vesaire. Tarımsal ürünlerdeki daralma olarak görüyoruz. Yani biz hep mesela üretim kayıplarını konuşuyoruz Ayşegül. Ama mesela gıdalar, gıda dediğimiz şey bir biyolojik madde, yani bir canlı türü. Yani patates bir canlı türü nihayetinde. Domates bir canlı türü yani bu doğada yaşayan. Ve toprağın kimyasının bozulması, toksik kimyasalların işte sulara bulaşması, sonuçta bu canlı türü de onlardan besleniyor. Biz onun ürettiği şeyi, meyveyi vesaire yiyoruz yani nihayetinde. Çevresel kirlilik mesela gıdalardaki çinko miktarını azaltıyor ya da ne bileyim sulardaki toksik kirlilik gıdanın daha az bir takım bileşenleri üretmesine yol açıyor. İşte bir takım besin öğeleri açısından gıda fakirleşiyor. Şimdi biz bunu fakirleşme diyoruz ama aslında bitki tarafından baktığımızda aslında o canlının da hayat hakkının bir şekilde zarar görmesi olarak da bunu okumak mümkün. Yani iki taraflı bir etki var. Ekolojik zemindeki bozulma sağlıksız beslenmeye yol açıyor haliyle. Bizim bu tarafta gündelik hayatta ya da ekonomik hayatta yaptığımız çeşitli faaliyetler, iktisadi faaliyetler, onların doğurduğu ağır tahribat o biyolojik zemini de alt üst ediyor. İki tarafta birbirinden etkileniyor gibi bir şey söylemek mümkün. Ama en nihayetinde fail yani işte insan, yani biz yapıyoruz bunu. Biz derken yani çoğul konuşuyorum elbette. Failler daha kristalize, işte siyasal iktidardır, bir takım şirketlerdir, hukuksuz bir düzendir falan gibi. Yani bunlar hepimizin malumu.
Evet. Evet Ayşegül.
Bakalım bizden sonrakiler ne bulacak? Dilerim bizden daha iyisine sahip olurlar bu çalışmalarla birlikte. Ben son olarak yaklaşan gemiyle ilgili de bir sorum olacak ama onun öncesinde yine kitaba dönmek istiyorum. Çocuklar ve Gıda Güvenliği kitabına dönmek istiyorum. Kitaptan bize şöyle bir 3 başlık çıkarabilir misin? Ebeveynler buna muhakkak dikkat etsinler diye.
Evet. Evet, çıkarabilirim herhalde. Tamam. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Kitapta hani belli bölümlendirmeler yapabilir miyim? Bir sorduğun soru bağlamında. Şöyle bir şey belki söyleyebilirim. Bir mikrobiyolojik problemleri ele aldığım bölüm var. İşte mikrobiyolojik dediğimizde gıdalarda bulunan hastalıklara yol açan çeşitli işte bakteriler, virüsler, küfler gibi çeşitli mikroorganizmalar. Bu mikrobiyolojik hastalıklara yol açan çeşitli etkenleri nasıl kontrol edebiliriz? Buna bir yanıt var, geniş bir yanıt var ve bir takım hani iyi bilinen topluma malum işte kolibasili gibi mesela örneğin ya da işte salmonella gibi bakterilerden böyle biraz yola çıkarak onları biraz daha detaylandırarak anlattığım bir bölüm var. O bölümlerde hem gıda kimyası ile ilgili bir takım bilgiler vermeye çabaladım hem de çok böyle çok hani daraltarak özetleyerek bir mikrobiyolojik çerçeve kurmaya çabaladım. Kitabın bir ekseni bu. Ve orada özellikle bir uzun bölüm var, hani mutfakta gıda güvenliğini sağlamak. Bu mikrobiyolojik etkenlerin nasıl kontrol edilebileceğine yönelik çeşitli öneriler var, çok sayıda öneri var. Hani bir önerim bu, evet çocuklar enfeksiyon hastalıklarına karşı da yetişkinlere kıyasla daha hassaslar. İşte bağışıklık sistemleri daha zayıftır, gelişim halinde olduğu için bu onlar için daha büyük bir meseledir ama öte taraftan mesela enfeksiyon hastalıktan aşağı yukarı %40'ı çocuklara etkiler. Yani çocuklar gene çok geniş ölçüde bu tip rahatsızlıklara, hastalıklara maruz kalan kesimi oluşturur. Bu hastalıkları nasıl engelleriz? Hani nasıl önünü keseriz? Gıda güvenliği açısından tabii alınacak önlemlerle. Ona bir yanıt var. Orada şey bölümü önemli. Mutfakta gıda güvenliğini nasıl sağlarız? Ama oraya gelmeden önceki birkaç bölüm var. Onların da okunmasını ben tabii çok şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer eksen toksik kimyasallar ama toksik kimyasallar çok çeşitli. Yani gıdalardaki pestisitler, ağır metaller, işte poliaromatik hidrokarbonlar, kalıcı organik kirli vesaire vesaire binlerce farklı çeşit. Bunları tabii gruplandırmak mümkün. Orada şunu yapmaya çabaladım ben. İşte mesela pestisitlerle ilgili bir bölüm var. Orada çok kritik, çocuk sağlığı açısından çok kritik birkaç pestisiti örnekledim. Ağır metallerden kurşunu örnekledim. Kurşun çok çocuk sağlığı için kritik önemde çünkü nörolojik gelişime yani sinir sisteminin, bilişsel sistemin gelişimine çok ağır zarar veren bir toksik madde. Hem onları hani betimleyip hem de neler yapılabilir, o soruların yanıtları var. O bölümler önemli. Kurşun kirliliği bizim ülkemizde çok az konuşuluyor. Çok az. Yani oysa geçen yıl yayınlanan bir çalışma, Lancet'te çıkan bir çalışma, 18 yaş altı çocukların, Türkiye genelindeki çocukların aşağı yukarı 1/3'ünün ciddi kurşun zehirlenmesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 6 milyon 300 bin çocuk. Kan kurşun seviyesi, 100 mililitredeki kan kurşun seviyesi 5 mikrolitrenin üzerinde, 5 mikrogramın üzerinde. Bu çok problematik bir değer. Dahası 10 mikrogramın üzerinde olan çocuk sayısı da 2 milyon 200 bin. Yani bu çok az konuşulan bir mesele Türkiye'de ve çok ciddi bir bakış açısı gerekiyor. Bir kamusal politika gerekiyor. Bunu da hani yazmaya çabaladım. Öte taraftan tabii yiyeceklerin hazırlanma süreci de çok önemli Ayşegül. Yani örneğin işte kuru bakliyatlar üzerinden bazı önerilerde bulundum ben ve arka planını anlatmaya çabaladım. Niye işte kuru fasulyeyi ıslatırız? Islatmazsak ne olur? Nasıl pişirmeliyiz? Çiğ yenebilir mi? Çiğ yenirse ne gibi sakıncalar doğurur gibi. Yani onları anlatmaya çabaladım. Bir de şunu hani o bölümler çok önemli bence. İşte simbiyotik beslenme. Simbiyotik beslenme dediğimizde kitabın mikrobiyoloji ilgili bölümlerinde de değinmeye çabaladım. İnsan vücudu çok sayıda mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor. Yani ev sahibi miyiz, o da tartışılır aslında. Yani bizim vücudumuzdaki hücrelerin 10 katı fazla sayıda mikroorganizma var. İşte bakteriler, virüsler vesaire. Yetişkin insan bağırsağında 1,5-2 kilogram ağırlığa ulaşan bir bakteriyel mikrobiyom var. Velhasıl aslında mikroorganizmalarla bir simbiyotik ilişki içerisindeyiz. Yani biz onları besliyoruz. Yani yediğimiz gıdalarla sadece biz beslenmiyoruz. Dahası özellikle bağırsaklarımızdaki mikrobiyal ortam bağışıklık sisteminin gelişimi üzerinde çocuk sağlığı açısından inanılmaz kritik önem taşıyor ve hani zannediyorum Selim Hoca da sen de bilirsin, yani bir artık yeni bir organ gibi tanımlanıyor bağırsaktaki mikrobiyota. Şimdi tabii burada özellikle gıdalardaki toksik kimyasallar vesaire o mikrobiyotaya zarar veriyor ve bunun problemleri var. Hani çeşitli katkı maddeleri, örneğin gıda katkıları çok zararsız olduğu düşünülen. Bunlara geniş yer vermeye çabaladım ve hani hem sorunu anlatan hem o mekanizmayı anlatan, neden o bağırsaktaki mikrobiyal topluluğu korumalıyız, zenginleştirmeliyiz, onu arka planına anlatan, hem de yine hani gıdalar tabii, yani orada yanıt şu: hangi gıdalarda daha yoğun beslenirsek veya diyetimizde yer alırsa bağırsak mikrobiyal topluluk daha iyi olur, hani buna yanıtlar üretmeye çabaladım. Yani soğuk çorba tarifi bile yaptım, yani öyle söyleyeyim. Dahası bir de son bölüm var kitapta, o da bana çok sık sorulan sorular. Yani işte gıda alerjisi veya şey örneği versem daha hani belki ilgi çekici olabilir. İşte ya benim çocuğum, en çok sorulan soru bana, benim çocuğum ıspanak yemiyor, lahana ya da brokoli yemiyor, ne yapacağım? Ne yapacağız, ya da anne babalardan gelen soru. Diyebilirim ki hani biraz da tabii kitabı yazarken dönüp tekrar literatürü karıştırdım. Çok keyifle yazdığım bir bölüm oldu o bölüm. Çünkü son yapılan çalışmalar şeyi gösteriyor. Yani bu bizim gıdalarla, hani kimi gıdaları daha kolay kabul ediyoruz, bazılarını reddediyoruz. Temel mekanizma anne karnındaki beslenme sürecine kadar iniyor. Özellikle 4. 5. aydan sonra çocuğun içinde olduğu amniyon sıvısına annenin yediği yiyeceklerin aroması geçiyor. Ve her gün birkaç yemek kaşığı çocuk amniyon sıvısı yutuyor bebe anne karnındaki ve o lezzet, tat bileşenlerini tecrübe ediyor. Çok kritik bir şey bu, yani tartışma konusu. Dolayısıyla bizim doğduğumuzda biraz böyle hazır bir lezzet hafızasıyla doğduğumuza ilişkin, yani çok basitleştiriyorum, bir takım yayınlar var. Ama tabii bu şunu söylemek istemem, hani sonrasında anne hiç yemediyse brokoli hamileyken çocuk da, yok öyle bir şey yok. Kritik bir şey var orada. Mesela bu brokoli, karnabahar, lahana gibi, bunlar çok yüksek kükürt içeren yiyecekler. İşte bir kükürtlü bileşik var. Tamam, sağlık açısından sorun değil. Fakat çocuklarda ağız salgısı, salyası çok olur ya. Siz biraz ağzına brokoli ya da karnabahar verdiğinizde o salya içindeki enzimler oradaki kimyasalı parçalıyor. N-metilsitein diye bir kükürtlü bileşik. Resmen bir gaz patlaması gibi bir takım kükürtlü bileşikler pof diye ağzının içini kaplıyor ve çok kötü kokulu bileşikler ve çocuk aslında gerçekten bir kötü deneyim yaşıyor. Dolayısıyla hani ne yapmak lazım? Yani çok azar azar tattırmak lazım. Biraz da maskeleyerek vermek lazım. İşte yoğurt olabilir. Yanı sıra başka bir şey olabilir. Bu tip yiyecekleri yedirirken de işte ısrarlı bir şekilde 20-25 kez yedirildiğinde hani bu çalışmalar onu söylüyor. Çocuklar bu lezzete alışıyorlar, tada alışıyorlar ve daha kolay kabul ediyorlar gibi. İşte ben bunları anlattığım bölümler var. İşte su ürünleri çok konuşulur. Balık yemeli çocuk ama işte hangi balıklar yemeli ya da işte su ürünlerinde de bir takım hani işte biyojenamin gibi gerçekten yüksek düzeyde alerjik reaksiyonlara yol açan etkenler var. Onları nasıl tespit ederiz, nasıl engelleriz gibi hani bölümler var. Yani dediğim gibi mikrobiyoloji, toksik kimyasallar, beslenme hani üç ana eksen var kitapta. Ama hani dediğim gibi kitap çok hani bir sürü soruya yanıt olduğunu tahmin ediyorum ama nihayetinde baştan sona okunması gerektiğini düşünüyorum kitabın. Yani en baştan sona doğru. Ben kolibasil ile başladım. Yani mikrobiya giderek genişlettim sonra çerçeveyi. Mikrobiyal gıda güvenliği. Yine toksik kimyasallar bahsinde öyle. Çok kritik işte kurşun vesaire, klorpirifos gibi bir takım pestislerden yola çıkıp daha geniş bir şeye doğru yöneldim. Şunu yapmak istedim. Yani kitap bittiğinde ha ya gıda güvenliği böyle bir şeymiş meğer. Yani, bir şey yani böyle bir bakış açısı oluşturmaya çabaladım. Umarım yapabilmişimdir.
Bülent, Ayşegül'e sözü vermeden önce minik bir parantez açmama izin verin. Bu mikrobiyotanın öneminden bahsettiniz. Benim çalışma alanım olarak aşılar konusunda mikrobiyotanın etkisi ilginç. Şöyle ki örneğin bir aşı diyelim ki rotavirüs aşısı. Bu çocuklarda ishale olan mikroorganizmaya karşı kullanılan aşı. İsveç'te %90'ların üzerinde etkinliğe sahipken daha çok ihtiyacı olan, asıl hedef olan Afrikalı çocuklarda yani Afrika'nın bazı ülkelerinde yapılan çalışmalarda %90 değil %60'larda etkisi. Bu neden böyle oluyor? Aynı aşı, farklı etkinlik, bu kadar çarpıcı bir fark var arada. Çeşitli nedenler var işte maternal antikorlar falan onlara girmeyeyim. Ama nedenlerden birisi de Afrikalı, örneğin Burkina Faso'lu bir çocukla Oslo'lu bir çocuğun arasındaki mikrobiyota farkından kaynaklanıyor. Ve yedikleri besinlerle ilintili olarak mikrobiyotaları farklı olduğu için o mikrobiyotaların oluşturduğu metabolitlerin aşıya yanıtı nasıl düzenledikleri ve nasıl değiştirdikleri, arttırdıkları ya da azalttıkları konusu da ilginç bir konu. Yani bu mikrobiyota beslenmemiz sonucunda oluşan vücudumuzdaki bakteri florasının çeşitliliği ve bunun beslenmeye, gelişmeye, immün yanıta, aşıya cevabı nasıl etkilediği bu çok önemli bir konu ve bir bütün halinde değerlendirmek senin de güzel özetlediğin gibi gerekiyor herhalde. Çok çeşitli farklı alanlara, farklı konulara etkisi var. Evet Taş.
Evet, ben gemiyle ilgili konuşuruz demiştim ama vaktimiz kalmadı, o başka bir programa. Şunu sormak istiyorum. Yeni kitap projesi, her zaman proje vardır Bülent'te. Bundan sonra ne gelecek belli mi?
Yani şu an yani kafamda bir net bir şey yok ama yani şöyle bir niyetim var. Biraz daha zor. Bir rehber kitap düşünüyorum gene ama laboratuvarda ne oluyor sorusuna yanıt olsun istiyorum. Yani örneğin bir toksik kimyasal madde analizi diyelim, bir pestis analizi laboratuvarda nasıl yapılıyor? Yani bunu şundan ötürü önemsiyorum. Genellikle bu tip hani tartışmalarda bir toksik maddeyle ilgili kamusal tartışmada bir kimyasal maddenin çeşitli testlerden geçtiği, güvenilir olduğuna ilişkin bir takım toksik çalışmalar yapıldığı vesaire vesaire çok söylenir. Oysa orada çok büyük meseleler var. Hani doğruluk, kesinlik gibi bu tip hani meseleler var. İşte orayı biraz hani açmak istiyorum. Yani o çok böyle ekstra işlerin şahane yürüdüğü bir ortam değil laboratuvar. Çok büyük belirsizliklerin olduğu, bilgi boşluklarımızın olduğu bir alan. Ve o alandaki o belirsizlikleri, boşlukları da biraz hani kamusal tartışmalara aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ya en basitinden söyleyeceğim. İşte bir resmi kurum çıkıp işte ben gıda ürünlerini kontrol ediyorum. Şu kadar gıda ürününde kontrol yaptım, şunları buldum, bulamadım gibi bir ifadenin bile arka planında kitap yazmaya gerektirecek kadar gerçekten büyük boşluklar var.
Çok çok çok doğru.
İşte yani yapabilirsem öyle bir şey niyet ediyorum ama şu an için başlamadım bile yani öyle.
Çok doğru. O kadar fazla parametre var ki bir laboratuvardan evet. Sağlıklı bir sonuç elde etmek için. Onlar yerine getirilmeden dediğin gibi çok hatalı ve çok anlamsız sonuçlar çıkabilir. Peki hocam, çok teşekkürler Ayşegül. Başka bir sorun yoksa eğer Bülent Hoca'ya teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Bülent'in kitaplarını okuyanlar sonunda mutfakta bence laboratuvar kuracaklar.
Umarım iş oraya kadar gitmez.
Bence gidecek bu kitaptan sonra.
Hocam hem verdiğiniz bilgiler için hem bize vakit.
Estağfurullah. Ama Ayşegül şey önerin... Espri ya da değil bilmiyorum ama gerçekten biz yani genel olarak böyle yurttaşların hani çıkarlarını temsil eden diyeyim, onların refahını önemseyen böyle kamusal nitelikli bir bağımsız laboratuvara o kadar ihtiyaç var ki yani keşke yani öyle bir şey olsa olabilse.
Bakın
yani.
Çıktı. Hmm. Mesela TÜİK ENAK gibi değil mi? Hmm. Yani ENAK kuruldu, ne kadar
bilgi üretecek, bilgiler paylaştı. Bizi yani mevcut problemler hakkında bizi doğrudan bilgilendirecek. Çünkü hani son söz ya glifosat mesela yıllardır tartışma konusu. Biz Türkiye'de ne kadar glifosat kullanıldığını, ürünlerin ne kadar glifosat olduğunu bile bilmiyoruz yani. Ama çok yaygın olduğundan adım gibi eminim. Keşke işte bunu mesela somutlayacak bir iş yapabilsek. Çünkü somut bilgi olmadan tartışmalar hep şey düzeyinde kalıyor işte. Yani sorunu betimleyebiliyoruz sadece. Ne yazık ki. İşte bu da bir dileğimiz olsun o zaman.
Evet. Peki ben bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Onda üretkenliğiniz için de teşekkür ederim.
Estağfurullah. Çok sağ olun hocam.
Gerçekten çok kıymetli bir iş yapmaktasınız. Bülent Çık konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve veda ederken bu kez bir Türkçe parça dinleyelim. Gülşen'den dinliyoruz. Yurtta aşk, cihanda aşk. Hocam teşekkürler. İyi hafta sonları.
Ben teşekkür ederim.
İyi hafta sonları.
İyi yayınlar.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.
Hoşçakalın.